Şimdi topu ben Cevdet'e atıyorum hocam. Bir çay alıyorum ben de bir yandan. Hemen geliyorum. Cevdet'ciğim
Tamam,
sen de.
ben de Cevdet'e geçmeden önce ben kendi kanalımda pek söylemiyorum ama burada söyleyebilirim. Mutlaka
Buyurun.
Gelecek Bilim'de kanalına abone olmayı unutmayın.
Buraya klip aldık
Teşekkür
hocam.
ederiz.
Bu ömür
Sağ
boyu
olun.
duracak. Çok bu
Arada onu
arada
gösteriyormuşuz değil mi?
şunu
Abone olmayı
söyleyelim
unutmayın.
hocam. Yani siz olmasaydınız bizim ilk çeyrek planımızda şu zamanlarda 50 bine gelmek vardı. Az çok analiz yapıyoruz grafiği. Hani böyle bir ekip toplandık ilk çeyrek çeyrek. O gün ya çok şans oldu. Yayını yaptık ve herkes bana mesaj atıyor. Burak ünlü oldun. Ya bizim amacımız tabii ki ünlü olmak değil bu arada ama ben ne oluyor dedim. Nerede çıktık falan. Birincisi Celal Şengör'de ünlü olmuştum ama yani oradaki küçücük bir sözünü almışlardı. O çok şeydi. Burada da Barış Özcan. Bir baktım video çekmişsiniz o gün falan. Orada değinmişsiniz. Ayrıca biz de Gelecek Mühendisliği ailesi adına, yönetim kurulu, bütün ekip adına size teşekkür ederiz. Yani bunu yapmasanız bile orada bizim adımızı almasanız bile olurdu ama emeğin karşılığını görmek de bizi mutlu etti ve kanalınızdan çok değerli insanlar geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun. Şimdi Cevdet'e atıyorum. Buyurun hocam, psikolog geldi.
Öyle yapmayalım. Şimdi bizim meslek etiği gereği tabii ki terapi falan yapamayız canlı yayında. Siz biliyorsunuz ama izleyen olur, yazan olur. Ben söyleyeyim de disclaimer vereyim de yani. Konuşuyoruz. Sadece biraz böyle psikolojiye yönelik sorular hazırlamak istedim ben. Zaten biz öncesinde toplandık arkadaşlar. Yani konuştuk nasıl bir yayın yaparız. Farklı olmasını istedik. Hani Barış abi çok fazla yerde çıktı, soruldu, edildi. Sorulmayan, ilginç olanları sormak istedik. Ben şuna başlamak istiyorum Barış abi. Neden böyle bir kanal yapmak istedin? Yani bu kanaldaki motivasyonun ne? Fikir nereden geldi? Yani biraz şu açıdan soruyorum. Ekran önünde olmak, anlatmak, anlatıcı konumunda olmak. İşte mesela öğretmenlik, eğiticilik de yaptığını biliyoruz. Belki o şey konusu işte premier gibi. Bu mu, bununla mı ilgisi var? Neden bir YouTube kanalı yapmak istedin? Motivasyon neydi?
Evet, kesinlikle bununla ilgisi var. Yani öğretmenlik de yapmaya çalışıyorum ya, işte bir şeyler öğretmeye, sevdirmeye aslında, öğretmek de demeyelim. Bir şeyleri paylaşarak sevdirmeye çalıştığım için sürekli bunun nasıl daha iyi hale getirilebileceğini araştırırken kendi kendime yaptığım beyin jimnastiğinin sonucunda çıkmış bir şeydir, karardır bu YouTube kanalı. Yoksa kanal zaten çok eski ama düzenli olarak içerik üretmeye şöyle karar verdim. Şimdi gelişmiş teknoloji şirketlerinde uygulanan bazı teknikler var. Bunlardan bir tanesi mesela Google'da uygulanan tekniklerden bir tanesi. Orada çalışanların mesailerinin %20'si kendi projeleriyle ilgili olmasını istiyordu. Bir zamanlar en azından böyleydi Google'da. Ki bu da Pareto ilkesiyle alakalı aslında. Hani Pareto ilkesinde der ki, bir şeyin çıktısına baktığınızda aslında emeğinizin %20'si o çıktının %80'ine yol açmıştır gibi böyle bir ters orantı vardır. Belki de bu yüzden ben de işte haftalık kendi ajansım olmasına rağmen o ajansta başka müşteriler için bir şeyler yapmaya çalışırken dedim ki ya ben vaktimin %20'sini kişisel bir projeye ayırayım. Yani sadece başkaları için değil, kendimi geliştirmek için, daha iyi öğrenebilmek için bir şeyler yapayım. Bunun yolu da daha iyi öğretmeye çalışmak bence. En iyi yollarından biri en azından böyle olduğunu düşünüyorum ben. Daha iyi öğretebilmek için de işte etrafımdaki platformlara baktığımda ya ben önce podcast yapmayı düşünmüştüm. İşte bu ses ve müzikle çok ilgili olduğum için ona bir heves ettim. Hatta birkaç deneme yaptım. Hiçbir yerde yayınlamadığım denemeler bunlar. Sonra dedim ki ya gayet güzel işte uğraşıyorum ediyorum. Bunları ben görselleştirebilirim aynı zamanda. Yani bir yandan anlatımın yanı sıra bir de görsellerle şey yapabilirim. Hatta önce o podcast'i sadece YouTube'a koyabilirim gibi de geldi. Sonra ya öyle sadece ses koymakla olmaz. Üzerine işte belki biraz resimler de eklerim vesaireyle gelişti fikir. Sonra ya madem öyle bir de konuşayım video olarak da gözükeyime dönüştü. Ve bu şekilde başladım. O haftalık şeyde bir de işte bir şeylerin hani en iyi öğrenilmesi için öğretilmesi teorisinin yanı sıra bir de istikrarlı sürekli olarak yapılması meselesi vardır. Onu şey yapmak için işte bu zinciri kırma ki Seinfeld'den öğrendiğim bir teknik bu da. Zinciri kırmayı başlattım kendi adıma her pazar mutlaka video yapmak gibi. Ve işte cumartesileri benim video hazırlama günüm oldu. Pazarları da video yayınlama günüm oldu. O gün bugündür de bu şekilde devam ediyor.
Süper. Burak soruların olursa girebilirsin.
Şeye ama hayranım, onu söyleyeceğim. O bende olmayan bir şey çünkü. İstikrar ve düzen. Sanıyorum burada olay bu. İstikrarlı ve düzenli bir iş yaparsanız bir gün değeri görüyor, karşılığını görüyor.
Evet.
Bu çok güzel.
İnsanlar da mesela biz de bazı yayınlarımızı hep aynı gün yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onun günü oluyor. Hani bir ara şeyde vardı ya işte Kurtlar Vadisi kendi gününde, kendi saatinde falan. Bunlar aslında hep bilerek yapılan işte sosyal psikolojiden öğrendiğimiz, marketingten öğrendiğimiz şeyler. Öğrenmek için öğretmek kısmına çok katılıyorum hocam. Mesela ben üniversitede psikoloji okurken taktiğim şuydu. Hiç böyle gidip kütüphaneye kitap çalışayım, sunumlara bakayım yapmadım hiçbir zaman. Sevmiyordum bunu. Bana sanki böyle bir ceza verilmiş gibi, böyle işte otur çalış hani gibi ve zaman gidiyor gibi geliyordu. Onun yerine şey yapıyordum. Arkadaşlar ben size bunu anlatabilirim. Arkadaşlarım da tabii hoşuna gidiyordu. Bir daha etüt yani, bir daha dinliyorlardı. Bir de hocaya sormadıkları daha zor soruları bana soruyorlardı aslında. Ben onları anlatırken mesela şey diyorum ya, şimdi örnek veriyorum işte şu arkadaşım soracak. Gidiyordum çalışıyordum ama onu anlatmak için, kendimi öğrenmek için, ama arada kendini öğreniyorsun. Ve sordukları soruların zaten çoğunu sınavda hocalar soruyordu. Hani akla gelen sorular oluyordu. Çok güzel bir taktik. Buradan hani eğer ben öğrenmekte zorluk çekiyorum diyenler varsa, bazıları için öğreterek öğrenmek bir yöntem olabilir. Peki hocam ben şunu soracağım aslında. Bu kanal mesela sizin hangi mesela temel ihtiyacınızı aslında gideriyor ya da duygusal ihtiyacınızı gideriyor? Hani öyle bir varsayım yapıyoruz. Yani nasıl bir örnek vereyim buna? Ben çok güzel işler yapıyordum ama görülemiyordum. Ya da bir şeyler yapıyordum ama iş için yapıyordum, kendime bir şey yapmıyordum gibi dediniz ya mesela. Bunlar gibi bir şey mi? Ya da yani bu kanalda şu olursa amacıma ulaştım diyeceğiniz bir şey var mı? Öyle sorayım. Ve sizin hangi ihtiyacınızı gideriyor YouTube'daki kanalınız ve içerikleriniz?
Evet, çok güzel bir soru bu. Şöyle, şimdi zaten bir ajansım olduğu ve müşterilere profesyonel olarak işler yaptığımız için aslında, ve bunların hani bir kısmı da ödüllü işlerdi. Hatta işte Cannes'da düzenlenen dünyanın en büyük reklam festivaline bile katıldım ben 2000 yılında. Dolayısıyla kariyer anlamında tatmin duygumda herhangi bir eksik yoktu. İşte ödülse ödül, başarıysa başarı, müşteriyse müşteri, paraysa para. Hani maddi olarak bir getirisi de var. Fakat bütün bunlar olmaksızın ben başka insanların hayatına karşılıksız olarak dokunmak ve onların hayatında eğer yapabiliyorsam pozitif bir etki yaratmak istiyordum. Çünkü kalıcı olan şey bana bu gibi geliyor. Diğer her şey gelip geçici. Yani parayı kazanırsınız, harcarsınız. Başarıyı, işte ödülü alırsınız, o anda çok sevinirsiniz. Bütün o işte endorfinler vesaireler salgılanır. Ama işte en büyük başarıyla en ufak başarı arasında salgılanan hormonda bir farklılık yok. Veya bunun süresinde de bir farklılık yok. İşte bu bir gün devam ediyor, iki gün devam ediyor, sönümleniyor ve bitiyor. Kalıcı olan şey ne? Ben biraz bunu aramaya çalıştım. Ve insanların hayatında kalıcı olarak etki yaratabilir miyim? Pozitif bir etki yaratabilir miyim? Meselesiyle ortaya çıktı. Aslına bakarsak az önce de söylediğim gibi en başlarda biraz kişiseldi bu. Kendi hayatımda kalıcı bir etki yaratmakla başladı. Sonra biraz daha yayıldıkça ve kanal da büyümeye başladıkça önce aileme, çevreme, daha sonra arkadaşlarıma öyle öyle hiç tanımadığım insanlara kadar ulaştı ve bundan da minnettarlık duyuyorum açıkçası.
O zaman daha çok altruizm dediğimiz, hani yani diğer kamlık diye çeviriyorlar onu da, yani kendine de yararı var ama başkalarına da bir yararım olsun, başkaları için karşılıksız iyilik yapmak, onların hayatına pozitif dokunmak, altruizm ihtiyacı gibi hepimizin de içinde olduğu bir ihtiyaç. Ama işte dediğiniz gibi o ancak Maslow piramidinde bir yerden sonra geliyor dediğiniz gibi. İşte kendi, yani şimdi ego tatmini ise tatmin, hani çünkü başarılarınız var dediğiniz gibi anlatın. Maddiyatsa, işte materyalse, bunlar da tamam. Ancak oradan sonra böyle bunlar tamam ama hani bir şey eksik, ben ne yapabilirim? Şimdi bunu kim, herkes farklı yapıyor işte. Ne bileyim, bir işte sanat şey de olabilirdiniz, şarkıcı olabilirdiniz, ressam olabilirdiniz. Bu da bir sanat yaptığınızda. Bu şekilde bir sanat yapmayı, böyle bir görsel sanat yapmayı tercih ediyorsunuz iyi yaptığınız noktada. Peki kanalınız nereye gelirse ya da bu proje nereye gelirse amacımı gerçekleştirmiş olurum dersiniz? Yoksa ucu açık böyle bir net amacım yok, hani böyle bir nokta gibi bir koyacağınız bir yer yok mu?
Cevdet'in sorusuna da ek bir şey diyeceğim hocam. 50 bindeyken bizim gibi nasıl hissettiniz o gün? 50 bin olduğunuzda ilk.
Aa evet.
Ha, güzel bir soru. Ben 50 bini tam hatırlamıyorum. Neyi hatırlıyorum? 8 bini falan hatırlıyorum.
8 bin?
Evet evet. Ya çünkü hiç beklemediğim hedeflerdi. Ya bini bekliyordum açıkçası. Hani abartmaya gerek yok. Çünkü işte o Adobe zamanında zaten 160 hafta küsür hafta falan böyle sürekli canlı yayınlar yapıyordum ben zaten sizin şu anda yaptığınız gibi. Dolayısıyla Türkiye'deki tasarımcı camiasının herhalde bir %60-70'i beni zaten tanıyordu. 600'e yakın etkinlikte konuşmacılık vesaire. Hani belli bir kitleyi başlangıçta hızlıca yakalama konusunda çok büyük bir şeyim olmadı, zorluğum olmadı. Ama 8000'e ulaştığım zamanı hatırlıyorum. O beni bayağı bir şaşırtmıştı. Ya acaba 10.000 olur mu falan diye düşünüyordum mesela. Bir 70.000'leri hatırladığımı biliyorum. 100.000 ya işte herhalde artık bu kadar büyür filan pes dediğim andı. Fakat sonra büyümeye devam etti. Açıkçası gerçekten de öyle. Şu anda da öyle. Bunlar çok sevindirici şeyler ama ben inanın yani şey olmasın hani yanlış anlaşılmasını da çok istemem ama ya geçen pazar hatta bu hafta içi de yayınladım. Her iki videoyu yayınladıktan sonra ne kadar izlendiğini emin olun şu anda bilmiyorum. Ve bakmıyorum. Çok fazla merak da etmiyorum. Çünkü orada bazı riskler de görüyorum. Bu riskleri özellikle Amerika'daki diğer içerik üreticisi arkadaşlarda burnout denilen işte bu aşırı stres altında yorulmak, boğulmak gibi nasıl Türkçeleştirebileceğimizi
bilmiyorum. Bir dahaki soruda oraya geleceğim hocam. Çok güzel söylediniz onu aslında. Ama şeyi yakaladım orada. Bizde de o var ya, bizim birçok yayınımızda biz konuşuyoruz. 50 bine seviniyoruz. Mesela ekibimiz de çok sevindi. Biz mesela şey yaptık hani Burak'la. Arkadaşlar evet sevinelim. Hoş bir şey.
Sakin olun.
Ama bizim için bir şey değiştirmiyor. Yani bizim yaptığımız iş kalitesini, yani amacımız kaliteyi arttırmak olmalı bizim için. Daha çok izlenmek değil. Bu aslında sadece sizde değil, birçok başarılı YouTuber'da gördüğümüz bir şey. Yani aslında kitleyi aramayıp kendi kaliteli iş yapmaya çalıştığında ve ne kadar izlendiğini tabii ki önemseyecektir. Bir geri bildirimdir onun için ama o kadar da önemsemeyip yaptığı işin iyi çıkmasına, kalıcı iş yapmasına bakanların ve istikrarlı yapanların yükselmesi garanti gibi bir şey. Ve birçok böyle hani bilmiyorum siz daha çok tanıyorsunuz hani diğer böyle YouTube camiasının uluslararası da ama sanırım böyle bir korelasyon var yani aslında çok da dikkat etmiyorlar. Biz de en baştan beri Burak'la bunu dikkat ediyoruz. Yani hobi olarak yapalım. Hayatımızın çok büyük bir kısmını almasın. O 20'de kalsın. 80'i olmasın. İzlenip izlenmemeye göre. Çünkü bir sürü faktör. O gün maç oluyor mesela. Örnek veriyorum. Çok başka bir iyi bir yayıncı yayın açıyor. Bizim izlenmemiz düşüyor. Şimdi ben kalitesiz mi yaptım? Kötü mü yaptım gibi kendini dövmekte var. Bunu gördüm aslında bu videoya ya bakmamada.
Psikolojide o şey vardır herhalde. Hatta bu konuda yapılmış deneyler olduğunu biliyorum ben. Mesela maddi bir şeyden örnek verelim. Siz işte diyelim ki 5 lira maaş alıyorsunuz. Ve çok mutlusunuz. 5 lira da o topluma göre gayet iyi. Normalde insanlar 2-3 lira alırken neredeyse 2 katı 5 lira maaş. Sonra yandaki komşunuzun 10 lira aldığını öğrenince mutsuz oluyorsunuz. Halbuki 5 lira size hem yetiyordu.
Aynen öyle.
İşte bu kıyaslama yani kendini başkalarıyla karşılaştırma. Aynı şey işte içerik üreticileri için izlenme veya abonelik sayıları gibi de değerlendirilebilir. Ya şimdi hani 50 bine seviniyoruz şimdi değil mi? Ama belki 100 bin olduğunuzda nereye bakacağınız önemli. 50 bini mi hatırlayacaksınız yoksa 500 bin yapanları mı hani tırnak içinde bakıp ya üf, bir 500 bin olamadık diye üzüleceksiniz değil mi? Bu psikolojik olarak insanı hem yoran hem de çok gereksiz bir şey. Yani en doğru soru ben bu işi niye yapıyorum ve nasıl yapıyorum? Bunda bir problem var mı? Oraya bakmak lazım. Kendinle bir yarış içinde olmak lazım gibi geliyor bana. Yarışmak güzel bir şey ama hani başkalarıyla rekabet halinde özellikle de hani sizin yaptığınız gibi bilim konusunda yani bilgiyi paylaşmak gibi konularda, eğitim konusunda hani belki eğlenceli içerikler sunanlar arasında böyle bir rekabet olabilir, şey yapılabilir ama diğer konularda bence insanın kendisiyle yarışması çok daha doğru olur gibi geliyor bana. Buna odaklandığınız ve dikkatinizi buna verdiğiniz müddetçe de o yıpranma, hala Türkçesini bulamadım, o burnout olma.
Tükenmişlik sendromu.
Tükenmişlik sendromuna kapılma şeyi de kalmaz gibi geliyor bana.